Doğanın bilinmesi demek, insanın doğaya egemen olma gibi bir kompleksi yok. Yani doğa zaten şey, egemenlikle ilgili bir şey değil. Doğa istençsiz, pasif bir varlık. Kendi yasalarıyla hareket eden ve onun dışına hiçbir şekilde çıkmayan pasif bir varlık.
Peki doğa, insan dinginliğe erişti mi?
Doğa, dinginlik, doğa hiç zaman dinginliğe erişmeyecek.
Yani doğa, doğada yaşayan bir varlık gibi.
Doğa süreçler.
Hani gelişiyor, evren
görüyoruz. Anaksogarası'na başladık. Doğan, bu şeyi başladık. Şimdi tam olarak konumuz bununla ilgili. Ve Anaksagoras, yani aslında bir yerde bugün şey yapalım, hem böyle bir rahat tekrarlama, gözden geçirme gibi bir şey yapalım. Çünkü Anaksagoras'tan sonra şeye geliyoruz. Sokratik döneme geliyoruz. Sofistler var ve Sokrates ve Sokrates'ten Sokrates'e bağlı şeyler. Yani Sokratik okullar deniyor. Şimdi Anaksagoras, bu konuştuğumuz konu tamamen Anaksagoras'ın ilkesiyle ilgili. Çünkü şöyle bir durum var. Eğer doğanın özü, evrenin özü nous ise, o zaman her şey nous tarafından iyiye doğru planlanmış ya da ayarlanmış olması gerekir diye bir çıkarsama yapıyor Sokrates sonunda. Yani bu, şimdi burada bir takım şeyleri düzgün bağlamamız gerekiyor. Yani yanlış bağlarsak bir şey saçma olur.
Doğanın yasallığını şey yapıyor doğa.
Evet, onu söyleyeceğim. Yani doğanın erekselliği, doğada erek demek, doğanın bilinçli olması demek değil. Yani normal olarak erek, amaç bilinçli insanlara, varlıklara ait. Yani insanlara ait. Sadece insanlara. Bir hayvanın bile amacından söz edemeyiz fazla. Yani hayvan ister, içgüdüsüyle davranır ve bir hedefe doğru gider. Doyumunu elde eder ve biter. Tekrar. Bu doğa için geçer. Doğada amaç yok. Yani doğada bilinçli amaç yok daha doğrusu. Çünkü bilinç yok doğada her şeyden önce. Doğayla tin arasında bir şey var. Geçiş var. Elbette. Çünkü o uyum denen şey, harmoni denen şey usun kendisi. Pisagoras'ı atıyor. Yani Pisagoras bütün her şeyin uyum da onun şey esas bir yerde kavrama yani her şeyi sayılar olarak görüyor. Her şeyi uyumlu olarak görüyor ve bütün bir evreni bir uyum olarak görüyor Pisagoras. Uyumlu olmak şey nasıl olabilir? Yani düzgün olmak, düzenli olmak. Ayrıca da uyumda estetik bir şey var.
Yasalara uymak.
Onu mu kastediyoruz? Yani uyumlu olmak, yasalara uymayı da kastediyorlar. Evren kaos değil. O. Bunları izleyebiliyor olmamız gerekir. Doğa kaos değil. Doğa kozmos dersek. Yani bu şimdi ben şeyi anlatıyorum. Belli bir bakış açısını. Yani bunun alternatifi de var. Yani bütün bu şeyleri yani burada pozitif gibi söylediğim şeyleri negatifleri de var. Doğa, ben örneğin doğa rasyonalizmine göre kozmozdur, düzenlidir, uyumdur diyorsam bunun reddi de olanaklı. Yani doğa kaostur, uyumsuzdur falan, amaçsızdır. Bunu söylemek için usul edinmek gerekiyor. Yani bunu söyleyen takım şey. Yani felsefede iki takım var. Bunlar kavga ediyorlar, sert kavgalar ediyorlar, incitici, kırıcı kavgalar ediyorlar. Bazen daha uygarca kavga ediyorlar falan. Ama iki tane kamp var. Birisi rasyonelist kamp, öteki görgücü kamp. Yani bir ustalcı. Ustalcılar bilginin kavramsal olduğunu söylüyorlar. Yani bilginin esas kaynağı nous. Ve şimdi bunları ilk anda şey, belki fazla yoğun gelebilir ama biraz okuma, dinleme falan şeyi açacak, gelmek istemeyen o kadar anlaşılacak bir şey değil. Görgücüler de bilginin kaynağının görsel, duyusal deneyim olduğunu söylüyorlar ve ondan sonuçlar çıkartıyorlar. Şimdi burada
görgücü gruba mı geliyor?
Hayır. Sanmıyorum.
Çünkü onlar da deneysel.
Duygu.
yaparken her şeyi onlardan duygularına, duygularına.
Ama onların duyguları Tanrı'yla bir birlik içine giriyor. Yani onlar için deneyim denen şey o.
Tabii,
mistik
varlık,
deneyim.
Varlık değişmeyeni bulmak onlar da bulmak.
Birle.
Bir, evet.
Evet. Varlık. İşte elatiklerin biri. Bir, varlığı ya da Tanrı. Yani bunlar hep şey, aynı şeyi anlatıyor.
Yaptığı deneyler.
Duygusal.
Duygusal. O zaman görgücü. Değil. Derin grubuna.
Görgücüler duyularla yola çıkıyorlar. Yani duygu ve duyu aynı şey değil. Müşrikler yürek. Duygu yürekle ilgili. Yani ama beş duyu algısı dediğim zaman bu tabii ki yani burada koklamayı ya da dil tatmayı onları sokmuyorlar. Yani görme ve işitme esas duyunun duyular dediğimiz zaman en çok yani deneyimle ilgili olanlar onlar tabii ki ve şey değil. Duygu ayrı bir şey. Duyulardan ayrı bir şey. Bütünel ayrı bir şey. Yani şimdi dağıtmayalım bu erek konusunu. Yani şimdi insanın petrol ihtiyacı var. İnsanlığın daha doğrusu petrol ihtiyacı var. Ve bunu gidiyor. Şimdi kaba bir şekilde buradaki fosil artıklarını buluyor, keşfediyor. Onları çıkartıyor ve onları arıtıp istediği şekle getirip pazara dağıtıyor ve o şekilde tüketiliyor. Yani bütün bu olay şey çok rasyonel değil. En rasyonel olan şey şu olacak. Enerjiye mi ihtiyacım var? Tamam. Onu en düzgün kaynaktan, en temiz kaynaktan, en kısa yoldan en ekonomik. Yani en az emeği gerektiren, en az çevre insanı yoran ve en temiz hanesi. Yani en rasyonel biçimde çözmek. Şu an o neden petrol aslında kirletiyor başka bir sürü yer etkisi var ama şeyden daha ucuz, daha ekonomik olduğu için rasyonel.
Bir de çevre bilimi denen bir şey var, bu da bir gelişim içinde. Yani bunun gerçekten çok önemli bir maliyet tepkisi, gündelik maliyet tepkisi, bu da çok önemli bir avucun maliyete getirdiği problemleri yeni gelişim paranın dairesine girmeye başladığı için orada bir takım şeyler oluşabiliyor.
Evet.
O etapta yapılabilir bir
kopmadık değil mi? Koptuk mu?
Anastagoras'ın
evet.
Nesnel demiştik değil mi?
Güzel. Evet. Oradan girelim. Evet. Usun ya da ne olsun nesnel olması ne demek? Nesnel olmak, fiziksel olmak demek değil. Özenin karşısında olmak demek. Ve, değil mi? Yani burada şeyiniz var mı? O yüzden ne olsun nesnel olduğunu ileri sürmek, ne olsun duysal, fiziksel bir şey olduğunu ileri sürmek olmuyor. Ne olsun kendi kendine nesne olabilir ve bu şey kaybolan bir efendim ha, Levent biz şeydeyiz, küçük odadayız ya, evet tamam biz şeydeyiz, küçük odadayız, 10 epey oldu, başladık, tamam bekliyoruz. Evet, bahçedelermiş. Şimdi Noos ve bu konuyla ilgisi. Noos, yani şimdi insan amaçlı olarak yapıyor. Ya, burada bir şey var, zorluk var. O da şu, eğer evrenin özü olarak Noos'u getirirsek ona amaç da getirmiş oluyoruz. Yani amaç konusuna ya da erek konusuna girmemizin zemini bu, vesilesi bu. Anaksagoras'ın Noos'u aksi olarak kabul etmez. Çünkü Sokrates şey diyor, yani o zaman diyor, yani eğer bütün bu şey Noos tarafından düzenleniyorsa, burada bir düzenleme şeyi var, eylemi var o durumda, o zaman bu şey yeni bir aşama ve mesela Noos as the cause of the beautiful and right. Yani insan usu güzelden ve doğru olandan yaradır. Bunun nedenidir. Yani o Noos bir şey yapıyorsa, düzenliyorsa mutlaka onu ya güzel ya iyi ya doğru vesaire. Yani iyiye doğru şey yapar. Genel olarak ona doğru yapar. Bu Sokrates'in bakış açısı. Bunu bağlantılamak sanırım şey değil. İlk anda çok şipşak yapılacak bir şey değil. Ama açık. Yani eğer bir düzende insan usu varsa orada o us kendini o düzeni kendine benzeterek tanıtlar. Yani onu güzel yapar, iyi yapar vesaire, haklı yapar. Ve eğer nous bütün şeyse, evrenin bütün varoluşun düzenleyiciyse, düzenleyicisiyse, o zaman en azından şey olarak bile, süre açısından bile, yani bırakalım fiziksel evreni, tinsel evrende de her şeyin ideale doğru düzenlenmesi gerekir ve bu anlaşılmayacak bir şey değil. Sokrates'in zamanında George Bush'un lafı bile edilmez. Daha şeyleri de vardı. Yabanileri de vardı mutlaka. Yani ve insanın yani şimdi bu önemli bir konu ve geliştik mi? George Bush usla nasıl, no usla nasıl bağdaşıyor? Buna Anaksagoras ya da Sokrates ne derdi? Bu bağdaşmıyor mu? Yani burada bir dolduruş yapıldı şu anda. Sanki George Bush burada lütfen şey yapmayalım. Fazla hareket etmeyelim. Yani artık bölmüyor şey bir kere başladıktan sonra. Süreyi kapayabilir miyiz? Buradan biraz soğuk gelecek. Açarız. Ara ara açarız. Şimdi ya şey yapmayalım fazla kopmayalım. Çünkü yani iki üç kere koptuk. Ben daha şimdi yani nous, Anaksagoras'ın nous'u getirmesi onun anlamını çıkarmaya çalışıyorduk ve orada bu ilk kez Aristotelik'lerde ya da felsefe tarihinde yeni bir nokta, dönüm noktası. Ve bu dönüm noktası neye dönüş noktası onu fark ediyor muyuz? Yani neye dönüldü burada? Fiziksel ilkelerden düşünceye dönüldü. Ne olsa ilk kez dönülüyor. Yani Parmenides'te ya da Eleatiklerde kavram yakalandı dedik. Doğru, orada varlıktır şey, ilke. Ama o varlığı onlar kavram olarak düşünmüyorlar. Yani şimdi onu belki daha iyi anlayabiliriz. Onlar varlık diyorlardı ama onların örneğin işte Parmenides'in varlığı sonlu bir küre. Yani o açıdan onlar da materyalist, fizikselci ya da materyalist olarak görülebilecek bir bakış açısı temsil ediyorlar. Ve ilk kez Anaksagoras da o da şeyden sonra yani bu Demokritos ve büyük atomistlerden sonra aslında Anaksagoras da şey gibi bir yanıyla öncellerine benziyor. Çünkü Demokritos'u hatırlarsanız her şeyin atomlardan yapılmış olduğunu söylüyordu. Anaksagoras'ta da şey var, ona benzer bir şey var. Her şey küçük parçacıklardan yapılmıştır. Her şey her şeyde bulunur. Başlangıçta kaos vardı. Sonra bu kaos bir burgaç dönüşüyle işte ayrışmaya başlar ve aynalarla bir araya gelir. Her neyse. Yani o başlangıçtaki kaotik durum yavaş yavaş kozmoza doğru, kaostan kozmoza doğru bir gidiş var. Yani düzensizlikten düzene doğru. Bu Anaksagoras da şey, yani anlattım, Demokritos'undu. Anaksagoras da nous, her şeyin ilkesi olarak kabul ediliyor ve orada bir şey vardı, Sokrates'in Fedon'da çok ayrıntılı olarak belirttiği bir şey var. Yani Anaksagoras sadece nous'u ileri sürüyor ama nous'u ne işe yaradığı konusunda çuvallıyor. Yani her şeyi nous'tan çıkartsayamıyor. Çünkü ötekiler yani hepsi kendi tarzında şeyi yapıyordu. Bir arkeyi ileri sürdüğü zaman geri kalan her şeyi değişik aygıtlarla oradan çıkarsıyordu. Mesela Thales, işte seyrelme, suyun form, biçim değiştirmesi süreçleriyle o çıkarsamaları yapıyor. Tabi bunlar şey, yani şey değil. Sadece tasarımsal girişimler, yani felsefi değerlerinin nerede yattığını epeyce konuşmaya çalıştık. Bu tür Bunlar buralarda yatmıyor. Yani çünkü henüz kavram yok, henüz çok böyle şey bir düşünce yok, gelişmiş bir düşünce tarzı yok. Ben onlardan yapamayacaklarını da beklememek lazım. Yani çünkü şimdi en başındalar ve bütün dünya mitolojiye gömülmüşken bunlar insan kafasını açan hareketleri yapıyorlar. Yani ne Orta Doğu'da açılıyor insan kafası ya da insanası, ne Çin'de, ne Japonya'da, ne Afrika'da, ne de başka bir yer. Yani o dönemi inceledik az çok. Yani 5. yüzyıl, 6. 5. 4. yüzyıllar İsa'dan önce insanlığın mitolojik dönemi, yani uygarlıkların mitolojik dönemleri ve o mitoloji kültürü içinde kaldıkları sürece hiçbir şeye, yani o kültürle çatışan herhangi bir şeyin gelişimine izin vermiyorlar. Yani mesela daha sonra izin vermemeleri yasaklama şeklinde değil ama bir tür bilinçsiz kısıtlama şeklinde. Yani Mısır'da rahipler her şeyi açıklıyorlarsa, gökleri, yıldızları, dağları falan, o yani mitolojinin verdiği ya da rahiplerin verdiği açıklamalar oradaki bilincin o nesneyi daha öte sorgulamasını bloke ediyor. Çünkü yanıtlar var. Yani mitolojinin verdiği yanıtlar Yunanistan'da da var. Evet, aradaki fark nedir? Yani niye Yunanistan'da açıldı da tarih ve gelişme şeyde tıkandı başka yerlerde? Her yerde tıkandı. Afrika'da zaten çok geriydi. Çin ve Hindistan'da gelişme 2500 yıl önce ki gelişmenin düzeyi çok çok şey büyük. Ama o öyle bir gelişme ki 2005, yani bugün işte Batı'yla ve İslam'la ilişkiye girinceye kadar Asya değişmeden kaldı. Yani sağlamlık değişmeyi önleyen bir şey. Kültürel sağlamlık, kültürel yıkılmazlık ilerlemeyi, değişmeyi, gelişmeyi engelleyen bir şey. Onu sonsuza kadar sürdürebilirsin. Yani Çin kendi başına kalsaydı muhtemelen, o ben bu son kitapta yazdım, 500 milyon yıl gidebilirdi. Yani onun kendi içindeki bütün değişimi gereksiz ve olanaksız hale getirdiği zaman değişim oraya ancak dışarıdan gidebilir. Yani bu açık bir konu olması gerekir. Yani şimdi Yunanistan'da niye doğru? Yunanistan'da özgürlük ortamı vardı dedik. Yunanistan'da din adamları sınıfı yok tabi. Esas faktör bu gibi görünüyor. Ve bundan ben kuşku duymak yanlısı değilim. Yani çünkü insanısı öyle bir yapı taşıyor, kendi başına bırakıldığında durması mümkün değil. Yeter ki olanak ver, yani izin ver ve o kendi enerjisini, kendi dürtüsünü, motivasyonunu tamamen kendi içinden buluyor. Yani insan onu bastırmak için özel bir çaba gerekir ya da özel bir kültürel durum gerekir ve o olmadığı sürece geçiyor. Yani, o zaman Türkiye'nin geri kalmışlığı konusunu düşündüğümüz zaman ya da genel olarak dünyada bu sorunu düşündüğümüz zaman onun yanıtını burada aramak lazım. Yani kitlesel bir bilinç biçimi var ki kitlemiş kendine, katılaşmış, akışkanlaşmıyor. Ve o eski, o yapıya, o bilinç biçimine hiçbir yenilik kendine uyduramıyor. Yani onun dolayısıyla gelişme olmuyor. Ve yüzyıllarca bu süre, yani Batı son 300 yıl içinde yani nerelere geldi gördük. Herkes, hepimiz onları izliyoruz. Yani düşünün bizim yani Türkiye Cumhuriyeti, Türklerin şeylerini bile, kitabelerini bile Danimarkalı birisi şey yaptı, deşifre etti. Yani burada bir ton şey var, hoca var, onlar anlamıyorlar, hala anlamıyorlar. Yani bu şey, bir fenomen, önemli bir fenomen ve anlaşılması gereken bir şey. Yani Türkler yeteneksiz değiller ama bir şey onları durduruyor. Bir şey onların özgüvenlerini, araştırma ruhlarını, soruşturma, sorgulama, yani Sokrates sorgulanmayan yaşam yaşamaya değmez diye. Yani o çok doğru, çünkü yani o yaşam bitki yaşamı demektir. Olduğun yerde sayma demektir ve sorguladığın zaman o yaşamı olumsuzlamaya başlarsın, reddetmeye başlarsın ve aç ilerlemeye başlarsın. Hep bizim için de böyle, bireyler için de böyle. Evet. Tabii yani evet, yani kültürel kapanma da kültürel devrimi engelleyen bir şey ve onu açmak, yani burada sürekli olarak kendi içine dönerek ve enerjisini kendine karşı kullanarak bir kültür ilerleyemez. Burada, buralarda yapılan o ne? Yani bu bir tür nefret kültürü de denebilir buna. Çünkü yani bütün enerji kendi içine dönüyor ve kendini yok etmeye, kendini güçsüzleştirmeye, kendini kırmaya yapıyor. Yani ya 70 yıllarındaki enerji neydi? Kültürel, politik enerji falan ve o enerji tamamen iç yıkıma yöneldi. Neyse bu çok fazla psikolojik oluyor yani. Ama önemli olan o değişim için olması. Gereken tek şey önündeki mantarı çıkarmak. Senin ağzındaki mantarı çıkarmak. Yani o çıktığı zaman orada ne varsa o kendini rahatça dışarı çıkabilecek. Yani insanın gelişiminden korkmamak lazım. Bu insan doğası ussal bir doğa ve o mutlaka yanlışlardan, eksiklerden, kötülerden geçerek ilerleyecek. Şimdi Anaxagoras Novus'u ilke olarak gördü ve orada kaldı. Yani o ilke her şeyin çıkarsanmasına kaynaklık eden temeldi ve her şey ondan çıkarsanmalıydı ama Anaxagoras öyle bir şey yapmadı. Yani
onu gördüm ama ondan çıkarsanmak yapamadı. Nasıl?
Yapamadı. Niye yapamadı? Yani o önemli bir soru. Evet.
Çünkü daha önce yapanlar nesneler yani fiziksel nesnelerden yararlanıyor.
Bunun fiziksel nesnelerini
görebiliyor
musun? Evet. Yani
gösteremiyor musun?
Fiziksel değil. Yani,
yani mesela sudan fiziksel bir şey yapabiliyor. Hani işte bu sudan sürenmiştir diyebiliyor. Sudan kalmıştır diyebiliyor. Veyahut da öteki topraktan veyahut da ateşten kalmıştır diyebiliyor. Fakat
namus
yani
akıldan
bir şey
çoğaldığını
göstermek zor bir şey.
Zor değil mi? Yani. Aynı zorluğu biz de yaşıyoruz. Evet. Yani sadece o değil.
Evet. Gösteremiyoruz.
Peki özdekten tanrıları çıkarsamak ya da Thales'in yaptığı şey kolay mı? Değil. O da zor. Yani o da bütün her şeyi oradan çıkartıyor.
O da bir sayıklama.
Evet.
Onun da bir sayıklama.
Yani sudan çıkarsamak kolay, sert. Yani bunların hepsi cisimsel olduğu için ya da özdeksel olduğu için birbirleriyle dönüşümleri şöyle de bu şekilde olanaklı ve onları ileri sürmek nasıl olduğunu tam açıklamıyorlar ama yine de orada görünüyor. Daha olanaklı gibi görünüyor. Ama nosu ilki olarak alıp ondan bütün varlığı çıkarsamak ya da bütün evreni çıkarsamak o Anaxagoras onu yapmıyor. Ötekiler yapıyorlar mı? Yani şimdi şunu öyle anlamamak lazım. Burada bu mantıksal bir çıkarsama. Yani fiziksel olarak Novus geldi ve her şeyi hop diye çıkardı. Böyle bir tablo doğru değil. Novus özü. Neyin özü? Biçimin özü. Yani orada öz önce gelir, biçim sonra gelir diye bir ayrım diyalektik değil. Ve onların bir arada olması lazım. Yani nerede öz varsa orada biçim de olmak zorunda. Ve ayrıca biçimde kendini gösteren öz olmak zorunda. Yani öz böyle bir iç de biçim bir kabuk gibi onu örtüyor değil. Öz ve biçim bir. Yani ne görüyorsan aslında o öz. Potansiyeli görüyorsun evet. Yani orada şu bitkiyi gördüğümüz o bitkinin potansiyelinin ta kendisi. Ve potansiyeli öz dersek bunun sürecinde de gördüğümüz o özün süreci. Yani öz o biçimden ayrı onun arkasında falan öyle düşünmek doğru değil. Yani şimdi burada zor olan şey şu. Eğer Nous her şeyin ilkesi ise, her şey Nous'tan türediyse o zaman bunun bir anlamı şu. Daha kolay bir noktadan başlayalım. Her şeyin belirlenim olması anlamına geliyor. Eğer belirlenim biçimsel olanı anlatıyorsa anlatıyor olabilir mi? Yani belirlenim sözcüğünü biçim yerine. Şimdi düşünce sözcüğünü kullanmak değil. Çok uygun değil. Yani her şeyin Nous'tan türediğini söylemek, her şeyin Nous olduğunu söylemek demek. Yani sadece diyelim değişik bir biçim görünüşü altında Nous'un yansıması ya da Nous'un türevi olarak görünüyor ama esas da Nous. Ve nous tinsel bir şey ya da düşünsel, tinsel değil aslında. Ona da dikkat edelim. Benim ağzım şu an yanlışlıkla çıktı. Yani nous tinsel değil. Nous insanda tinsel. İnsan düşüncesi, insan anlığı, insan bilinci, insan usu, insan duyarlılığı, bütün bunlar insan tin alanına ait. Ya da tinsel derken burada Anaksagoras'ın nousu insan nousuyla, insan anlığıyla bir olmasına karşı nesnel. Çünkü insan anlığı öznel ve nous ise Anaksagoras'ın arkesi olarak ileri sürülen nous ise nesnel. Yani insandan bağımsız olarak var. Dolayısıyla burada o soru gelmiyor. Yani dış dünya var mıdır yok mudur sorusu vardı ya. Ona analitik olarak başladığımız zaman baş döndürücü bir soru ve genellikle o kitleniyor insanın dışında sordu ama burada zaten bu soru şey çözülüyor. Yani çünkü nous nesnel ve dış dünyanın varlığı nesnellik demekse o zaten baştan kabul edilen bir şey. Nasıl kabul ediyor? O kabul etmede haklı mı değil mi? Arkadaşlar onları sorgulamıyor. Şimdi biraz karışık gidiyor muyuz? Yani nous bunun önemli bir sonucu, çarpıcı bir sonucu şuydu. Eğer nous doğanın özü ise insan özüyle doğanın özü aynı şey, aynı şeyi birbirlerini paylaşıyorlar demektir. Ve o zaman bunun anlamı çok büyük. Yani şimdi dinsel bilinç bir tanrı tasarımı oluşturuyor bu tablo karşısında. Doğayı ve insanı onun şeyine koyuyor, altına koyuyor. Yani ve onu bir egemen olarak, kişisel bir istenç olarak ödül ve ceza şeyle vesaire başka kurumlarıyla öyle bir dinsel bilincin öyle kişisel bir açıklaması var. Anaksagoras'ınki böyle değil. Anaksagoras'ın ne olsa ne evrenin özü aynı zamanda da insanın özü. Yani şimdi burada nous yerine logos dersek yine daha önce konuştuklarımıza geleceğiz. Logos evrenin ve insanın özü. Anaksagoras sadece terim değiştiriyor. Başka hiçbir şey değil. Yani logos ve nous'un Anaksagoras logos deseydi daha değişik bir şey mi olacak? Sanmıyorum. Yani o öyle bir şey pek ele alınmıyor o konu ama yani çok önemli görmediklerinden değil fark etmediklerinden ya da belki de modern felsefeciler onun üstüne gitmeyi göze alamadıklarından. Yani sanıyorlar ki orada pot kıracağız, çam devireceğiz. Evet, biz çam devirmeden gidebiliriz herhalde. Yani nous ve logos bir ve aynı ve yani bu biri us sözcüğüne daha çok kaymış. Mesela Batı dillerindeki logiler, psikoloji, mitoloji, fenomenoloji, histoloji ya da her şey, her loji Türkçe'de bilim olarak çevriliyor. O logos logic olmuş ayrıca. Mantık, logik ya da yani o da mantığa geçmiş ama nous işte noesis de var. Yani nous biraz daha değişik bir etimoloji taşıyor ve bu şeyden farklı. Ama Anaksagoras'ın nous ya da logos demesi arasındaki ayrım bu yani çok şey değil. Bir uyuşmazlık anlamına gelmiyor. Her neyse burada önemli olan nous'un nesnelliğiydi ve nous'un nesnelliği onun fizikselliği demek değil. Gerçek varlık ya da arke fiziksel değil ve bu dedik İonyalılar, İonyalı fizikçilerin felsefeleri üzerine bir ilerleme. Yani onlar hep özdeksel olanı ve bilincin karşısında olanı nesne olarak alıyorlardı, arke olarak alıyorlardı. Burada ilk kez us kendi kendisi nesne olarak alıyor ve arke olarak alıyor. Yani bu bir şey. Daha sonra buradan işte Sokrates, Sofistler ve Sokrates o şey ülkeyi geliştiriyorlar ve götürüyorlar. Arkasından da Platon ve şey geliyor. Aristoteles. Yani Anaksagoras'ın düşüncesi şey için gerekli. O dönüşü yapmak için. Yoksa düşünce devamlı olarak gerçek nedir? Gerçek sudur, havadır, sudur, havadır diye böyle bir kısır döngüye takılsaydı o zaman Yunanistan başka bir Çin olurdu. Yani gelişmez. Ve Anaksagoras o. Ama Anaksagoras'ın bir yerde Anaksagoras ne dediğini tam olarak şey açıklayamıyor. Yani seziyor aslında. Biz dinsel bilinç de aynı şeyi yapıyor. Yani dinsel bilinç her şeyin nedeni vardır, Tanrı'dır, Tanrı her şeyin üstünde güçlüdür. Bunları söylediği zaman bir tür sezgiyle bunları söylüyor. Bunları felsefi bilgiyle söylemiyor. Yani daha doğrusu bunları kitaplardan öğrenerek ya da büyüklerinden öğrenerek, kuşaktan kuşağa aktarılan bir kültürle kitaplarda yazılabilirken özellikle İslam'da ve Hristiyanlık'ta bunlar bir gelenek sürecinde aktarılarak öğreniliyor ve bu çıkarsamalar şey değil, felsefi değil. O yüzden Hegel şey diyor, yani din de felsefeyle aynı gerçeği alır ama gerçeğe, yani normal bilincin gerçeğin üzerine saldırması, gitmesi felsefi yöntemden ayrı, felsefenin yönteminden. Felsefi, felsefe daha şey gidiyor. Daha akıl üzere gidiyor. He? Evet, yani biraz, burada, buralarda insanlar incinebiliyorlar. Yani şimdi şey desem ben, doğal bilinç felsefe, gerçeğin üzerine felsefe gibi ince bir yöntemle gitmiyor desem bu doğru aslında. Ama bu sefer doğal bilinci kaba yapmış olacağız. Yani bu dinsel bilinci de şey yapacak, irite edecek. O yüzden bunları kullanmak doğru değil. Yani daha doğrusu olmalı. Çünkü dinsel bilinci kınamak, yermek gibi bir amaç söz konusu değil felsefede. Sadece onu anlamak ve açıklamak istiyoruz. Yani dinsel bilinç kavramsal düşüncede yetkin olmadığı için ya da insan usu doğal davranışında, felsefi olmayan davranışında şeyle, tasarımlarla, imgelerle, duygularla falan bunlarla gerçeği bir bakıma şekillendiriyor ve bu felsefenin yaptığından farklı. Yani Thales çok mu şey başardı, işte her şey sudur diyerek. Tabii ki çok şey başardı çünkü o şey değil, düşünceye bir şey getirdi, akışkanlık getirdi. Çünkü yani mitolojide hatırlıyor musunuz şeyden, su, Thales'in su, evrensel suyundan önce evrensel olabilecek bir ülkenin ileri sürülmesi söz konusu değil mitolojide. Mitolojinin gerçeği, eğer gerçeklik sonsuz ise, yani iyi anlamda sonsuzsa, o zaman mitolojik imgelem o nesneyi, yani sonsuz bir nesneyi ele alabilecek güçte değil her şeyden önce. Çünkü imgelem sonlu bir yetenek. Yani imgelem sonsuz değil.
Ama din de şey sorusunu soruyor. Yani kalıcı olanı bulma, var olanı bulma sorusu da böyle ortak aslında. Ama ona bir yolları...
Tanrı, din, tek Tanrı dininde şey var. Yani Tanrı yaratılmamış. Tabii ki yaratıcı. Yani o açıdan arke olarak düşünebilecek bir şey. Yani din, dinsel bilinç belli ölçüde yaklaşıyor şeye. Yani sonsuza ama tasarımsal olarak. Yani şimdi onun, çünkü onun düşündüğü şey şu. Yani o yön yılların öğeleri bile, elementleri bile daha şey, evrensele daha yakın. Ama dinsel bilinçin en yüksek noktası yaratıcı bir kişi düşünmek. Yani insan gibi bir kişi düşünmek ve bu da önemsenmeyecek bir düşünce değil ya da öyle hemen bir tarafa atılacak bir şey değil. Çünkü yani burada geçişler aşamalı oluyor. Çünkü dinin din kavramının şeye varması gerekir. Arı tinselliğe varması gerekir. Yani din kavramı gelişen bir kavramsa o zaman din felsefesinin o gelişimi çözümlemesi ve izlemesi gerekir. Yani dinler tarihinde onun o sürecin aydınlatılması ve kavramsallaştırılması gerekir ve öyle bir şey var. Yani bu gelişmenin olmadığını her boyutta olduğunu aslında görmek ve bunu kabul etmek, eğer çok fazla duygusal değilsek kolay. Yani din de gelişiyor, güzel sanatlar da gelişiyor, ahlak da gelişiyor, tüze de gelişiyor, insan hakları da gelişiyor, bilimler de gelişiyor, felsefe de gelişiyor. Yani bunlar insanlık hep erdemliydi de erdemsizliğe doğru gidiyor diye bir şey söz konusu değil. Tam tersine. İnsan hayvanlıktan, doğallıktan tinselliğe doğru gidiyor. Bu yani işte Bush var da Bush bu şeyi çürütüyor. Hayır, çürütmüyor. Yani Bush bir kişi ve onu çözümlemek gerekir, onu anlamak için. Yani bu felsefede şey olmak... Biliyorum canım, ben ona şey yapmıyorum, gönderme yapmıyorum, öyle anlama. Yani çok, çünkü şey var, öyle bir kanı var insanlarda ve yani şey değil, bu insanlığın gelişmesi konusunda kötümser olmanın, yani eğer gerçekten işler kötüye gidiyorsa ve onu görmüyorsak, o zaman halimiz berbat demektir. Ama o yüzden çok iyi irdelemek gerekir. Genel olarak kimi? Şimdi bu benim iyi görmemin bir önemi yok aslında, bu dediğim gibi eğer gerçekten işler kötüyse ve iyi görüyorsak, o zaman büyük bir aymazlık içindeyiz demek. Burada önemli olan o şey, o görünüşün nesnel olup olmaması. Yani görünüş kendi kendini öyle gösterebiliyor. Şimdi bunu bir seferde şey yapamayacağız.
Şimdi gelişme daha ne kadar olabilir? Zaten çok tanrıdan geçirdi. En üst seviyeye ulaşmadı mı? Hani uygulamadaki farklılıkları zaten çok da böyle kavrama şey yapmıyoruz, bağlamıyoruz. Hani uygulama iyi oluyor ya da kötü oluyor. Ama zaten ulaşması gereken en yüksek noktaya ulaşmadığı
için. Ne sanatta?
Tek tanrı.
Onun üç tane tanrı var şimdi.
Yani...
Yılın.
Tüm insanlar için.
Hristiyanlar için öyle mi?
Sessizler.
Şey, bir dakika şey yapalım, rahat rahat uzun uzun konuşalım. Yani hem şey, belki kayıda girer, biraz uzaklısınız ama daha iyi anlaşılır. Yani şimdi üç tane.
Baba, oğul, kutsal.
O var.
O zaman bütün evrende tek din ve tek tanrı mı olacak acaba? Yani öyle bir şey mi denilir?
Din, din, din, din, ama bir daha söyler misin?
Din felsefesi.
Hayır, din onu söylüyor. Yani ama felsefe, yani felsefe...
Şeyler yani, onu söyleyen kendi şeycileri yani.
Yani felsefenin, şimdi felsefeciler arasında o konuda çok değişik şeyler, görüşler. O yüzden felsefe şunu diyor diyemeyiz. Ama rasyonalizm gerçeği logos olarak, us olarak kabul ettiği için ona, onu tanrı olarak geçen konuştuğumuz şey oydu. Evet. Bu şey, üçlülük değil mi dediğin şey? Üçlülük yani İsa, Tanrı, Baba ve Tin. Anne Meryem Tanrı değil. Meryem'i Ortodokslar...
Baba, oğul, kutsal olmuş. Tin, oğul. Ya
tamam, ben belki
öyle
şeyin
yanlış söylemiş
olabilirim.
Tamam, onu diyorsan o kabul ediliyor. Onu kabul etmeyen Hristiyan değil.
Tamam. O zaman...
Hepsi bir. Hepsi bir. Üçte bir. Tabii, üçte bir.
İşte sonuçta da işte Hazreti İsa gelecek, tek tanrı olarak şeyi yönetecek, daha yani
ismi de. Onların, şimdi onlar mitolojik yanı işin. Yani burada... Söylesinler. Yani onu söylemeyen bir şey anda var.
Yani belki insanlar da bu yüzden hala savaşıyor.
Ama onlar kutsal kase için de savaşıyorlar. Kaçtı seferleri düzenliyorlar, kaçtı.
Şimdi... Bunlar dinin pozitif yanları ve yani dinin kendisiyle aykırı bağdaşan şeyler değil. Yani din, şimdi burada değişik bakış açıları var ve bunları iyi kavramamız ya da birbirine ayırt etmemiz gerekiyor. Yani eğer materyalist bakış açısından bakarsak, o zaman deriz ki din olmayan bir şey. Tanrı, çünkü Tanrı diye bir şey yok ve o zaman din nedir? Din bir şeydir işte, görüngüdür, fenomendir ve insanların afyonudur. Yani insanları aldatmak için egemen sınıflar tarafından yaratılan, uydurulan bir masaldır falan. Bu materyalizmin bakış açısı böyle. Kuşkuculuk, Kant falan mesela. Bunlar kesin bir şey ileri süremezler. Her şey olabilir. Rasyonelistlerin açıklaması ki bu aslında bunu merak eden varsa şey de var. Kitabı da var bende. Yani Farabi var bu konudaki temel çözümlemeyi ve yanıtı getiren düşünür Farabi. Din şey diyor, doğal bilincin yani şeyin felsefeci olmayan bilincin hayal gücüyle gerçeğe yaklaşma yöntemi. Hayal gücü diyor. İmgelemle. Yani din şey değil, afyon değil. Yani din afyon olarak kullanılıyor. Kullanılıyor. Yani insanların değer verdiklerinin hangi şey kötüye kullanılmıyor? Yani uluslar ulus da kullanır. Ulus, şimdi ulus kendine kötü bir kavram değil ama aynı şekilde bir takım fanatikler çıkıp orada ulusalcılık yapıp onu bir kötülüğe dönüştürebiliyorlar. Yani Avrupa'da yaşandı. Buralarda çok fazla şey yok, şansı yok yani milliyetçilik. Çünkü bunlar, bu kültürler daha ulus olma şeyindeler, yolundalar. Yani o yüzden buralarda en azından kısa vadede öyle bir eğilim şey ciddi değil. Yani din konusunda, din felsefesi değişik şeyler, bir çözümler ve dinle bir şeyler başlıyor.
Evet, son noktaya ulaşıldı mı?
O güzel bir soru. Yani dinde son noktaya ulaşıldı mı? Tanrı kavramı son noktasına geldi mi? Yani bu, şimdi son nokta şu, son nokta logos. Yani bunun anlamı şu, bütün insanlık, bir eğer din tasarımı, yani dinlerin tasarımı, ister tek tanrı olsun, ne olursa olsun, gerçeği kavramak için yetersiz şey, hiçbir insan orada takılı kalmak zorunda değil. Yani a priori bütün insanlar logosu hak ediyorlar ve onun bilincine ulaşacaklar ve o bilince ulaşan bir insan dışsal tasarımlardan, hayal, imgelem ürünlerinden elbette.
O zaman din kavramı değişecek
mi? Din kavramı, yine orada şey var, insanların, yani din kavramı, dinde en önemli kavram sevgi diyorduk. Yani din sevgidir dersek, çünkü din kavramında onu insanlar arasında bir birlik kurmaya çalışıyor. Bu reddedebileceğimiz şey değil. Yani din insanları bir olarak görüyor. Yani bu demek değil ki bütün insanlar eşittir, birdir bir anda. Hayır, yani doğası, özü birdir ve bu ussal olan bir şey ve yani din nefret aşılamıyor ya da din nefret için, nefret uğruna var olan bir şey değil. Evet.
Yani Hristiyanlıktaki insan tanımıyla,
İslam'ın insan
mesela Hristiyanlık insanın doğduğu andan itibaren günahkar sayıyor. Vakti sebebiyle. O zaman insan diyor. İslamiyet'te insan günahsız olarak doğuyor. Yani arada bir şey farkı var. İnsana bakış açısı yani tamam. Yorum farkı belki ama yani
bak şöyle bir şey de var. Şimdi bu bakış açıları ikisi arasında bakış açısı sadece o konuda bitmiyor. Yani örneğin ben sana hemen söyleyeyim. İnsan doğası bölümüne bakarsan o modern filmde insan doğası insan tanrı olarak insanın tanrılaştırılması Hristiyanlıkta kabul edilen bir şey, İslam'da reddedilen bir şey.
Aslında tasavvufla belli ölçüde şey
İnsanın tanrılaştırılması, evet tasavvufla da
tasavvuf
yakın, felsefeye de yakın. Şey yani yapıyor. Çünkü insan evrenin eriği, en yüksek var. Yani evrenin bir yerde bütün özeti.
Modern din için geçerli ama.
Modern
din
ne?
Yani dinler öyle demiyor.
Hristiyanlık öyle diyor. İsa'nın Tanrı'nın oğlu olması o anlama geliyor. Ayrıca Hristiyan, evet, şu da var, Tanrı insanı kendi imgesinde yarattı. İnsan cennette, Musa, o cennet mitini biliyorsunuz. O nerede var? Onu, yani bu yine modern dinde var bu, ama hangi bölümde?
Evet, Hegel'in orada bir şeyi var.
Yani dindeki, dini bir kere okumanız gerekir. Yani gerçekten... şeyi, Hristiyan yazıları ve İslam, yani Müslüman Kur'an'ı bunları okumadan, bunları incelemeden okumadan şey konuşamayız. Amatörce konuşuruz. Yani o bize doyurmuyor. O yüzden daha iyi okumamız lazım. Yani bir de böyle yani araştırmacı olmamız lazım. Bir dogmaya varmaya çalışmıyoruz. Yani Hristiyanlık insanı şöyle geliyor, bitti. İslam böyle geliyor, bitti. Açmamız yani Hristiyanlıkta şey var dediğin neydi? Neymişti?
Ayrıca da ondan
bahsediyorum yani. Efendim bir daha söyle o zaman.
Şunu demiştim yani. Devam edin konuya da. Şey
şimdi tamam toparlayın tekrar girersen ya o açıkta kaldı. Şu... ya şimdi felsefede gerçekten kültürel olarak şeyin ötesindeyiz. Yani böyle bir espri kültürünün ya da hafife almak kültürünün, lakaytlık kültürünün ötesindeyiz. Burada düşünce bizim en ciddi yanımız. İnsan olarak da en yüksek yanımız, en değerli yanımız ve kesinlikle bu konuları ya da bu önermeleri, bu şeyleri ya bunu söylemek zorunda hissediyorum kendimi çünkü biz çok alt bir kültürden şey yapıyoruz, yola çıkıyoruz. Yani bu ülkede son, yani bu ülkenin kültürü şey olmadı, iyi işlenmedi. Yani bizler iyi biçimlendirilmedik, iyi yoğrulmadık bu ülkenin şey olarak, yani eğitimli nüfusu olarak. Ve belli bir güvensizlikle, belli önyargılarla biz felsefeye tekrar ilk kez karşılaşıyoruz ve o önyargılardan bize şey gelmeyecek, yani fayda gelmeyecek.
Ben bir açıklama rica edeceğim. Şimdi kültür dinin bir konusu. Bu bir toplumda değişik olarak gelişen bir şey. Ve bunu sağlam kültürlü olmak gelişmeyi engelliyor olarak da şimdi gördük.
Evet,
sağlam lafı olumlu bir konotasyonu var. Şimdi Türkiye'de biz iyi bir şekilde yoğrulmadık kültürle. Yani burada hani kötü mü sağlam kültür, o olduğu zaman geçiriliyor, o olmadığı zaman da boşlukta mı kalıyoruz, onu ben biraz...
Sağlam, bu bizim kültürümüz sağlam değil ve o yüzden sürekli aranıyoruz, sürekli arayış içindeyiz.
Ama zaten güzel bir şey dedik o
ve buluyoruz, olmasına. Evet, tabii ki o katılaşmaktan iyi. Yani 60'larda, Türkiye 60'larda filan çok daha şeydi, katıydı ve yani sanki sonsuza kadar o bürokratik devletin şeyi, kültürü altında herkes yerinde kalarak gidecek gibiydi. Yani o devlet ne köylüyü kıpırdatıyordu, ne kentliyi kıpırdatıyordu.
Ama daha yeni devlet kavramları çıkmıştı. Daha yeni cumhuriyetten
60'larda.
Sonra. Tabii şeyden...
Yani cumhuriyetten, bölmeyin lütfen, cumhuriyetten... bölmeyin lütfen. Yani ortada giriyorsunuz, şey yapmayın. Yani şimdi o cumhuriyet 40 yıl geçmiş ve...
Ama iki partili olay falan çok yeni zaten. Yani bir kalk seçimleri var, bir seçimleri.
Türkiye için yeni tabii. Yani Türkiye... şimdi Türkiye çok uzun bir konu. Çünkü yani biz doğudan, batıdan falan... yani şeyi konuşuyorduk, Norris Tanrı ve kültür. Şöyle de yani önemli olan... Kafamız karıştı. Yeter ki nerede karıştığını görelim. Sağlamlık şey değil. Sağlamlığın bir olumlu anlamı var, bir olumsuz anlamı var. Bizim bu gelişmeyi durdurması açısından baktığınızda, yani bir evin tabii ki sağlam olması gerekir. Ama örneğin şey çok sağlam olsaydı, Fransa'da kraliyet rejimi, o eski rejim çok çok sağlam olsaydı, o rejim devrilemeyecekti ve feodalizm sürecekti. Çünkü rejim feodalizme dayanıyordu, onu koruyordu, onu temsil ediyordu vesaire. Yani sağlamlık orada T'nin akışkanlığını ve ilerlemesinin önünde bir negatif engel olarak duruyor.
Ama bir şeyin de oturması lazım ki yıkılabilsin diyorsun galiba.
Yani oturması...
Yani en azından bir forma olması lazım ki bunun iyiliği, kötülüğü, eksisi, artısı bölünsün. Ve ona göre onu değiştirme yönünde gidişat.
Türkiye, Osmanlı en azından 100-150 senedir bu topraklarda biz form diye bir şey kazanamadık. Hmm. Yani Osmanlı'dan, imparatorluktan cumhuriyete geçiş ve gidiş o tabii. O şey yani tam bir formsuzluk ve yani belirlenimsizlik şeyi. Çünkü yani cumhuriyet misin, demokrasi misin, diktatörlük misin? İşte padişahlık, yani geriye dön, yani biçimsizlik oluş süreci demek. Oluş sürecinde doğal olarak biçimin yok. Yani biz hep oluş sürecindeyiz. Hmm. Önemli olan onu iyice, yani madem oradayız, o zaman onu mümkün olduğu kadar serbest bırakalım ve şeyleri iç yapıyı tehlikeye düşürmeyecek, yok oluşa getirmeyecek ölçüde özgür bırakalım bütün her şeyi. Bir an önce o potansiyel kendini şey yap. Yani Türkiye'de şimdi üniversiteler mesela basit olarak, yani üniversitelerin gelişmesi için şey gerekir, özgürlük gerekir. Ama özgürlüğü verdiğin anda o insanlara, yani bugünkü üniversite nüfusuna özgürlüğü verdiğin anda acaba onlar gerçekten üniversiteyi başarabilecekler mi, yoksa bir kaos ve anarşi mi yaratacaklar? Yani bu şeye bağlı, kültürün olgunluğuna bağlı. Amerika'ya giden protestanlar orada bir uygarlık yarattılar. Avustralya'ya gidenler orada dünyanın en sağlam ve en güçlü, yani iyi demek demiyorum ama en sağlam ve en güçlü kültürlerini yarattılar. Dışsal bir korkuyla değil.
Ama bir tersi de söz konusu.
Yani onlar özgürdüler ve...
Olgunlaşma da olmuyor. Yani taraflı bir şey.
Yani özgürlük kesinlikle ilerlemenin ve olgunlaşmanın koşulu. Evet. Ama bu kültürler, doğu kültürleri özgürlükten korkuyorlar. Açıkça korkuyorlar. Çünkü özgürlük onları değiştirecek. Ve değişim onların yok olması demek. Ve bu bir şey, özgürlük korkusu. Bu o kültürün bireylerinde var tabii ki. Yani kültür bireylerden ayrı bir şey değil. Yani şu an biz şunu öğrendik. Yani bu madem değişim var, o zaman o değişimi yıkıma dönüştürmeyecek bir ölçüde özgürleşme. Üniversiteleri özgür bırakırsak, kendiniz organize olun, işte kurallarınızı kendiniz belirleyin, programlarınızı kendiniz belirleyin. Bunu yani bunu mesela köylülerden oluşan bir üniversite başaramaz. Anlıyorsunuz, o üniversitenin bunu başarması için bir formasyonun olması gerekir. O formasyon yoksa orada kişisel çatışmalar, bencillikler, çıkar kavgaları, bütün bunlar o üniversite tinini yenecek kadar güçlüyse ve üniversite tini yenecek kadar zayıfsa, o zaman üniversite özgürlüğü kaos yaratır ve o zaman dışarıdan yönetilmesi daha rasyonel olur. Şimdi yani biz olgun muyuz? En azından üniversitelerde o özelliği kullanacak kadar olgunuz. Yani bu ben tartışılacak bir şey değil ve üniversiteleri kendi başına bıraksınlar. Orada kariyeristler, şarlatanlar, boşlar, dolular, iyiler, kaliteliler, bütün onlar kendi güçlerini gösterecekler. Özgürce oynayacaklar oyunu ve şeyler kazanacak. Yani tabii ki ulusal olanlar ve
onlar kazanmasalar bile ileride kazanacak.
İleride kazanacak.
Bu devrimin anlatıyı bu süreçtir her zaman.
Dediğinin doğrular maliyeti
kazanır. Yani çok kısa bir zamanda o özgürlük üniversitenin kalitesini arttırır. Yani üniversite çok önemli bu kültürler için ve bizim üniversitelerimiz şu an şey gibi, yani ana yuvası gibi.
Şey var,
Fatih Bey. Şey var.
Yeni üniversiteler var mesela, Anadolu kampüsleri. Bunlar hepsi çok umurumun aksine daha iyi örgütlenip, daha iyi araştırmalar yapıp, akademik anlamda da çok iyi sonuçlar getirmeye başlamışlar. Ama İstanbul Üniversitesi gibi, İTÜ gibi,
eski oralarda sağlamlaşmış
bir şeyde ve şey, üretemiyorlar, kötü durumda.
Sağlamlıktan. Yani eski biçime öyle sağlam bir şekilde sarılmışlar ki değişemiyorlar ve çürümüşler.
Kilitlendi
ya. Çürümüş, kokuyorlar. Yani kokuyorlar, resmen kokuyorlar. Ama şeyler, değişemiyorlar. Çünkü o özgürlük onunla, o tine yabancı. Yani bunlar aşamalı olarak şey. Yani özgürlük ilk anda şey getirmiyor. İşte batıda özgürlüğün ya da ulusal gelişmenin falan ilk meyveleri kölecilik, sömürgecilik, emperyalizm, endüstri devrimi, böyle şeylerdi. Yani pek çok noktada insanı çıldırtacak olaylar, durumlardı. Ama yani bunlar yaşandı, 100 yıl yaşandı, 150 yıl yaşandı, geçti. Yani tamam, East India Company herkes eleştiriyor. İşte insanlık dışı ve liberal politikanın şeyi, yani en onu çürüten en somut örnek falan diyebiliriz. Ama yani olmasaydı da İngiltere şeyde mi kalsaydı? Orta of şeyde, hayır, feodal ilişkiler içinde. Yani bu tarihsel olarak o kültürün yapabileceği tek şey. Çünkü yani İngilizler şey değil, uygar değiller. İngilizler şeyler, Roma yönetimi altında kaldılar ve Romalılar düştükten, çekildikten sonra da kendi başlarına Anglo-Saksonlar o Germanik ilkellik, barbarlık içinde kaldılar ve onlar özgür olduğu zaman, yani bir barbarı özgür bırakırsan ne yapar? Yok eder.
Yani,
evet. Şimdi Avrupa'da işte öyle görüyoruz ki bu sene 2004 ya da 2005 yılında kişi başına o barbar duyumsuz kültürler işte 2004 ya da 2005'te kişi başına 6.000 ya da 8.000 euro kadar şey yapıyorlar, sosyal yardım, yani ortalama öyleymiş, yani trilyonlarca euro alıyorlar şeyi, yani hakları olan ürettikleri artı değerden alındıkları kadarını alıyorlar kendilerine ve yani şey yapıyorlar,
ama
geçiyorlar.
Konuştuğum birkaç kişi vardı bu yeni Avrupa Birliği'ne giren işte Macaristan falan. Tüm gençlerin çalışmaları yaşlara gidiyor. İşte biz onlar için mi çalışıyoruz? Onlar omuzumuzda takıyoruz.
O önemli değil. Yani doğru, haklı. Onların şikayetleri haklı ama o sistemi yok edecek, çökertecek bir şey değil. Yani o iç bir ayrıntı gibi görünüyor. Keşke burada da öyle olsa. Yani
ama Nijerya şey yapan da değil miydi komünizmden?
Onun aşırıya götürülmesiydi. Yani orada
Yani paylaşma, çünkü insanlar arasında motivasyon ve hani iyi anlamda agresif olma farkı oldukça bence yani yıkıcı oluyor. Hani oradaki gibi her şeyi eşit anlamda görüştüğün zaman gayretisi de aynı. Bir çıfatlar da göstermeyen de aynı. O zaman yani hiçbir şey yapmadan da olur.
Onları yani bunlar çok ince noktalar ve güzel noktalar. Yani evet. Motivasyon, paylaşma, işte ortaklaşma
tabii,
falan bunlar.
Tabii genelden bahsediyorsun.
Evet, bu bunları yani kendi alanında yapmamız lazım. Burada çok genel olarak işte gelişmenin yani özgürlük insan doğasında, insan özü özgürlükse o zaman o özden korkmanın bir anlamı yok. Yani onu zaten burada insanı denetleyecek bir güç yok. Yani insanlık çılgını noktasına gelip savaşmaya başlayınca savaşıyor bunu. Ne Tanrı durdurabilir, ne Birleşmiş Milletler durdurabilir. Böyle bir yani burada özgürlük zaten kinin kendi içinde olan bir şey ve onu denetleyecek dışarıdan bir faktör yok. Özgürlük korkusu, insanlara güvenmemek. Niye? Yani Türkiye'de çok fazla yasak var. Yani döviz yasaktı, kitap yasaktı, televizyon yasaktı, radyo yasaktı. Yani bir insan düşünün yani bu çok komik değil mi? Yani cebinde bir dolar olursa kağıt suçlusun. Yani bunlar insana güvenmiyor. Çünkü yani orada suç işlenmiyor. Çünkü yani insanlar baskılanıyor. Önemli olan o yasak yokken suç işlememek. O zaman insan olgunlaşmış demektir ve o olgunluğa o suç işleme sürecinden geçerek gidiyor. Yani o zorunlu olarak suç işlenecektir diyemeyiz ama yani işleniyor. İşte Rusya o şeyden çıktıktan sonra ilk eylemi, Rusların ilk eylemleri ne oldu?
Talan.
Çok hızlı değil. Hepsi hiçbiri erdem kazanmamıştı. Yani dikkat edin o Gazprom falan onların yöneticilerinin hepsi Komünist Partisi'nin yöneticileri.
Eğitimli.
Moral eğitimi yok. Moral eğitim yok.
Şimdi Türkiye'de de o eğitim. Yani eğitim ne olduğunu bilmiyoruz ki.
Evet. Rusya'da olan
onu öğrenmek için yaşamak lazım.
Rus dönemde de o vardı. Kapalı kapılar ardında vardı. Yani yine o çalma çıkma. Devam eden bir şey.
Evet. Yani bu politik felsefe ya da oralarda bunları tartışmamız lazım. Yani o orada insanlar yani o zaten bu tür tartışmalar çıktı ama o zaman da nedense bu konular ısınmıyor o şeyde. Değil mi? Yani
yanlış bir hata oldu. Evet.
Pazartesi ne konusu?
Devlet.
Evet, politik felsefe. İlk ayın. Ayın ilk pazartesi. Bu şeyden sonra Önsel politikler bittikten sonra bir seçim yapmamız, karar vermemiz gerekecek. Yani bunu hep birlikte yapalım. Orada olabilir. Tüzel felsefesi. Çünkü bu alanın temel kavramları orada. Yani mülkiyet, istenç, özgürlük vesaire. Bütün politik sürecin yani temel
kavramları.
Bir iki ay içinde biter. Aralıkta falan değil mi? Yani Sokrates'i falan yapalım. Yani orada. Tarih felsefesi.
Roma'dan Roma'yı Hristiyanlığa gelmiştik. Yani oradan kısa bir süre sonra de geçebiliriz.
Ama kavramsal olarak tarih felsefesi tüze felsefesinin içinde. Yani bakarsanız o kitaba orada son bölüm ve hepimiz o sıkıntıyı yaşadık. Yani şimdi tarih felsefesine giriyoruz ama devlet kavramımız eksik. Yasa kavramımız, istenç kavramımız falan, özgürlük nedir? Yani bunların hepsini de başta temel alın. O zaman da zaten tarih felsefesinin önüne bir getiriyoruz. Size felsefesi çok özel. Yani bizim şu anda bundan daha acil bir pratik ve teorik sorunumuz yok. Çünkü o sürecin içindeyiz. Yani değişim sürecinin içindeyiz. Yani bugün gördüğümüz iki sene sonra yok. Yani çünkü Türkiye belki kadar işte bu 80'lere kadar o aşağı yukarı benzer bir kültürü taşıdı ama şimdi artık kalmadı. Yani bu nüfusun çok hızlı bir şekilde ve çok düzgün bir şekilde kendini eğitmesi lazım, dönüştürmesi lazım. Şu an kritik bir dönemdeyiz. Daha önce zaten değişmiyor, zaten gelişmiyor. Üniversite açmıyorlardı, lise açmıyorlardı. Üniversiteye girmek için önüne senin engeller çıkarıyorlardı, liseye girmek için de. Yani bir zamanlar liseden mezuniyet için tonla sınav koyuyorlarmış. Olgunluk sınavı, bilmem ne sınav falan filan. Yani,
yine ama eğitim,
ama o şeyler değil yani o oradaki amaç ya, kaliteyi sağlamak değil de
mezuniyet
koyalım diyorlar. İşte ben de onu diyorum yani şimdi de eğitimde bir kolaylık yok ya. Yani belki ekonomik durumu iyi olanlar hayır yani.
Kalitesi
nasıl? Hem kalitesi kolaylık. Yani. Herkesin üniversite bitirmesi yani.
Çok iş. Herkesin ona hakkı var. Yani hiçbir zaman şey diyemeyiz. Sen üniversite bitirme. Niye? Çünkü sen
ama
şey...
Almanya diyor mu?
Almanya doğru mu diyor?
Doğru evli değil de yani... hani
yani zaten bir anda herkesi üniversiteye sokamazsın. O evet. Aşamalı olacak mutlaka. Ama bütün nüfusun eğitim... Yani biz eğer politika yapsak bu uzun bakış açısından orada şunu dememiz lazım kesin olarak. Yani bizim partimiz her insanı maksimum sonuna kadar eğitmek, eğiten bir eğitim programını şey yapar, kabul eder demeliyiz. Yani bize çıraklar lazım, o köleler lazım demekle bir.
Yani sistem de ha? O zaman yani daha alt ülkelerden mi o işi yapacak olanlar
kim?
Gelir icadında?
Makineler yapar.
Ya üretim ilişkileri değişiyor, teknikler değişiyor. Dolayısıyla eğitim de buna bağlı değişir. Yani, çıraklar, kalfalar gerekmeyebilir.
Zaten ya. Tek faktörle gidecek bir şey değil. Yani toplum, kültür, her şeyle. O da iyi bir kalsın ama herkes üniversite...
Kutlatmıştır. Her şeyin,
her şeyin dönüşmesi gerekiyor. Ama bu...
Ama çıraklar da gerekir. Yani şimdi...
Aşamada... Belki çıraklar zaten bir çıraklık aşaması eğitimde zorunlu olarak kapsandığı için orada karşılanacak. Yani çünkü bir anda usta olamazsın. Yani doktorlar bir sene internlik yapıyorlar. Yani çıraklık yapıyorlar. Bedava çalışıyorlar şeye. Ama aynı işi yapıyorlar ama yine de çıraklık. Onun gibi bir şey olabilir. Yani orada kalmıyor ama bizim bugün çıraklarımız ölünceye kadar çırak kalıyor.
O başka
bir şey. O doğru değil.
Ama şimdi onların da okulu var, okula gidiyorlar.
Almanya'da mı?
Yok, Türkiye'de de istiyorlar.
Çırak okulları?
Çırak okulları var, evet.
Meslek okulları?
Yani gibi.
Onlar,
çırak...
Yok, çırak okulu. Bayağı
çırak.
Peki bir şey soracağım.
Yani bunlar bu sistemin rasyonelitesinin gerektirdiği şeyler. Çünkü yani fabrikatör diyor ki bana 10 tane mühendis, 50 tane çırak lazım. Yani.
O
sistem gerektiriyor ve bu sistemin rasyonelitesi içinde doğru. Ama usun rasyonelitesi ya da usun kendisi bu sistemle kısıtlı değil. Bu sistem sistem, yurttaş toplumu ve yani liberalizm değil burası ya da kapitalizm değil. Eğer kapitalin başat arke olduğunu düşünürsek öyle bir şey söz konusu değil. Onlar eğilim olarak varlar. Her neyse yani bu yine de bu yurttaş toplumunun rasyonelitesi değil. Usun son rasyonelitesi, tam rasyonelitesi değil. Çünkü
ama
sınıflar var.
O geçiş yapılması gerekmez mi?
Çok yani, iyi. Şu an ondayız işte. Bütün dünya yani aslına bakarsan Amerika, Batı yani Batı'nın geçişi biraz önce o rakamı o yüzden verdim. Batı baştan günde bir şiline çalışıyorlardı ve 30-40 sene yaşayıp ölüyorlardı Batı'da, İngiltere'de işçiler.
Yani ne zaman?
200 yıl önce bu böyleydi. Şimdi
de Çin talip oldu. Şimdi Türkiye'de
yani gelişiyor. İşçilerin bilinci gelişiyor ve yani tamam bunu bildiğiniz bir şey yani bütün bu süreç gelişiyor ve bu gelişimde önemli olan modernleşmenin ya da modernliğin anlamı bu. Yani modernlik yenileşme demek. Bunun sürekli yenileşmesi gerekir. Bir noktası yenidir ve orada kalabilir diye düşündüğümüz zaman o gelişmenin önüne geçer.
Peki şimdi bir de giderek son zamandaki teknolojinin ilerlemesinden dolayı bu söylediğim bir süreç gerektirir. İşte şu oluşumdan çıkmamız için belli bir olgunluğa geldiğimiz veya bütün diğer ülkelerdeki kişileri o sanki biraz daha zorlaşıyor her şeyin böyle bir çabuk teknolojik ilerlemesinden diye düşünmeden edemiyorum. Ona
zorlaşmasının çok önemi var mı? Yani zor...
Yani, bu, yani bunu 100 yıl diyebiliyorsun bir ülkenin hayatında. Şimdi 100 yılda kim bilir daha nerelerde hayatlar olacak. Yani onu düşünmek bile çok ilginç ya. 10 yıl çok uzun. 5 yılda neler oluyor? O zaman
onlar teknik soru. Ayrıntılar. Yani 100 yıl mı, 10 yıl mı, 5 yıl mı falan bunlar gerçekten... biz bilemeyiz sadece. Yani.
Hayır, bunu söylemiyorum. Bu kadar hızlı bir sürü şey değişirken olgunlaşmayı beklemek için ne kadar zaman kalıyor?
Olgunlaşma aşamalı dereceli bir şey. Yani
ama işte Bush'un belki de durumundan...
Bush Amerika'nın olgunluğunun ölçüsünü veriyor. Ve Amerikalılar şimdi Bush'u düşmek üzereler.
Ama bu kadar...
Yani öğrendiler. Kadar kendileri ders deneyim edindiler. Ders edindiler ve yani 2 sene önce %80'de aynı harekatı Amerikan halkı destekledi. Amerikan proletaryası destekledi. Amerikan emekçileri destekledi. Çalışan insanları destekledi. Yani Cumhuriyetçi Parti'nin yandaşları şey değil sadece. Burjuvalar değil. İki parti de emekçi sınıflardan da şey yapıyor, destek alıyor. Yani orada olgunlaşma yoktu diyemeyiz. Yani olgunlaşma böyle yani Vietnam bombalayan Amerikan halkıydı.
Yani
onun temsilcileri karar verdi. Kennedy var. Kennedy Liberal Parti'nin şeyiydi. Yani Kennedy Demokratik Parti'nin başkanıydı. Katolikti ve Vietnam'a Kennedy başkan olduğu zaman Vietnam'daki bombardımanın yoğunluğu falan artmış.
Kennedy.
Evet. Kennedy burada bile Kennedy'den sempati Kennedy'ye sempati duyulur ama Kennedy Vietnam'ı daha çok öldürdü. He? Yani burada olgunlaşma yavaş oluyor, hızlı oluyor falan ama oluyor. Yani bazı yerlerde yavaş oluyor. Hızlı olması için özgür olması gerekiyor. İşte Amerikalılar 2 senede bundan sonra muhtemelen o Irak gibi durumlara falan karışmak konusunda biraz daha bir şey yapacak. O zaman senin ihtiyacın olsa, yani burada logos devlet olarak davranıyor. Bir devlet kendi çıkarını düşünür. Biz niye Kıbrıs'ı vermiyoruz? Tanrı, yani bu doğal sesini kırmışsın burada.
Nasıl onların bunu yapmayacağını bir daha
bir gör, yap böyle bir şey görmüyoruz, öyle bir şey demiyoruz. Yani bu olgunlaşma var. Yani insanlığın total olgunlaşması, bu sadece Amerika'da değil, başka her yerler. Yani bu daha belki de çok fazla macera var önümüzde. Yani bu Orta Doğu, Bush, şu an şey, sadece bir, orada bir episod yani bu arkasında gelecek. Belki daha Çin var. Yani o işte, şeye bakarsınız Çin'in büyüme şeyine potansiyeline ve 2050 yılında İdeal Yeni bir konuda altta bir şey var. Bir Alman dergisinden grafikler var. Ona baktınız mı? En altta. Dünya basını diye. Yani orada
Amerika'da daha Çin'in daha büyüyor.
Amerika Çin'den büyük mü?
Evet,
Amerika saldırgan bir enerji içinde büyüyor. Yani Avrupa daha medeni bir bakıma daha şey.
Amerika imparatorluk ama modern imparatorluk yani biraz öyle bir farklı şeyi var.
Yani Amerika. Şimdi ara verelim. Sen şey.